Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 8. Ayrım. Saraylı Hanım, ne zaman gitmemi istiyorsunuz? Yarın mı, haftaya mı? Kemal, küskün ya da ciddi olduğu zamanlar büyük annesine Saraylı Hanım diye hitap ederdi. İlahi oğlum, gücendin bana. Sadece bu evde ne kadar vaktimin kaldığını sordum. Bu ev senin de evin. İstersen hep kalırsın ama biliyorsun işte, ne zaman tamamen iyileşirsin, sokağa çıkacak hale gelirsin, ancak o zaman gidersin. Artık haftalar mı sürer, aylar mı, o senin kendini iyi hissetmene bağlı. Ama gideceğin yer Beypazarı'dır, bunu böyle bil. O halde hiç iyileşmeyeceğim. İyileşmedikçe de sokağa çıkamazsın, öyle değil mi? Elbette. Ben odamda oturur, yazılarımı yazarım. Mehpare de bana bakar. Mehpare sana bir yere kadar bakar. Kız 20'sini sürüyor. 20'sini geçti miydi, evde kalmış diye adı çıkar. Ben mesuliyetini yüklendiğim kızın istikbalini de düşünmek mecburiyetindeyim. Al şu poğaçadan da at ağzına. Sevdiğin gibi ıspanaklı yaptırdım, dedi Saraylı Hanım. Behice'nin pederi eksik olmasın, zerzevat ve yumurta yollatmıştı köyden. Son kalan malzemelerle hazırlattım bunları. Keyfini çıkart, çünkü bir daha bu kadar tazesini bulamayabilirsin. Hatta hiç bulamayabilirsin. Kemal kendine uzatılan poğaçayı alıp ısırdı. İştahının birkaç gündür geri döndüğüne seviniyordu için için. Ayol ikindi okundu, nerede kaldı bunlar, diye söylendi Saraylı Hanım. Birazdan gelirler, dedi Kemal. Ben odama ineyim de namazımı kılayım, dedi Saraylı Hanım. Bu poğaçaların hepsini bitir, emi oğlum. Bitiririm, çok güzel olmuşlar. Mehpare mi yaptı? Ayol, senin eteğini toplamaktan hamur açacak zaman mı var onun? Gülfidan pişirdi. Saraylı Hanım poğaça tabağını Kemal'in çalışma masasının üzerine bıraktı. Boşalan ıhlamur filcanıyla tepsiyi alarak çıktı. Kemal, büyük annesinin önünde saklamaya çalıştığı endişesini açığa vurarak, "Nerede kaldı bu kız? Bu saate kadar dönmesi lazımdı," diye söylendi. Parmak uçlarında yükseldi, tavana yakın küçük pencereden sokağı görmeye çalıştı. Hafiften kar serpiştirmeye başlamıştı yine. Mehpare yer yer parçalanmış çarşafı, korkudan büyümüş gözleriyle Hüsnü Efendi ile birlikte geç saatte eve geldi geleli, Saraylı Hanım'ın gözleri Behice'nin suçlayan bakışlarıyla karşılaşmamak için örmekte olduğu dantelden kalkmamıştı. Yollar kesildiği, tramvaylar saatlerce geciktiği, Beşiktaş'tan Tophane'ye uzanan caddeyi zabıtalar göz hapsini aldıkları için İstanbul'da kimse evine vaktinde ulaşamamıştı. Reşat Bey'in de eve gelişi gecikmişti. Evdekiler akaretlerdeki bombalama olayını duymadıkları için mehpareye ne olduğunu bilememişlerdi. Acaba halası çok hastaydı da kız geceyi de mi Beşiktaş'ta geçirmeye karar vermişti? Yoksa konakta hasta bakmaktan bunalıp halasının evine mi kaçmıştı? Mehpare dönmediği gibi Hüsnü Efendi de ortalıkta yoktu. Bir tramvay kazası mı olmuştu yoksa? Gelin kaynana baş başa verip çeşitli ihtimalleri gözden geçirmişlerdi. Hava karardığı halde mehparenin hala eve dönmemiş olması, gelin kaynana arasında sürdürülen gizli savaşın o günkü galibini çoktan tayin etmiş bulunuyordu. Behice'nin "Ben size demedim mi?" diye meydan okuyan edasını görmemek için yaşlı kadın odasına erken çekilmiş, geç saatlerde eve dönen mehpareyi odasında sorgulamış ve baş ağrısını bahane ederek yemek bile yemeden yatağa girmişti. Meydanı savaşın galibine bırakmıştı. Behice, Saraylı Hanım'a karşı pek ender ele geçirebildiği galibiyetini sonuna kadar kullanmaya kararlıydı. O günün olaylarını kocasına Saraylı Hanım'dan önce anlatabilmek için pencerenin önünde Reşat Bey'in gelişini beklemişti. Bir taşla iki kuş vuracaktı. Hem Saraylı Hanım'ın evdeki hükümranlığının yaşlılık nedeniyle son bulması lüzumuna, hem de Kemal'in evlerinde yaşıyor olmasının vebaline işaret edecekti. Evden uzaklaştırılmalıydı Kemal. yeğeninin verem mikrobu taşıma ihtimalini göz ardı edebilen kocası, sorumluluğu altındaki gencecik kızı ulak olarak kullanma ihtimalini bağışlamayacaktı. Emindi bundan. Reşat Bey o gün de her zamanki gibi geç saatlerde evine döndüğünde karısını üst kattaki oturma odalarında pencerenin önünde buldu. "Hayrola hanım," dedi. "Neden hala yatmadınız siz?" "Bir hususu görüşmek için sizi bekledim." "Bu saate kadar beklediğinize göre çok mühim olmalı." "Sizi sabah bulmak mümkün değil. Erkenden gidiyorsunuz. Yegane görüşebileceğimiz zaman şimdi." Ahmet Reşat kanepeye karısının yanına oturdu. Omuzlarına dökülen sarı saçlarını okşadı. "Memleketin halini düşünmekten ailemi ihmal ettiğimi biliyorum. Ama nelerle uğraştığımı bir bilseniz bana kızmak yerine acırsınız güzelim." Karısının gözlerinin içine baktı. "Benim de size söyleyeceklerim var." "Reşat Bey, önce beni dinleyin lütfen. Benim söyleyeceklerim çok ehemmiyetli." Anlatın bakalım. Leman mı yaramazlık yaptı bugün, Suat mı?" "Aşk olsun Reşat Bey. Ben çocukların yaramazlıklarına şikayet etmek için bu saatlere kadar bekler miyim? Çok daha vahim bir durum var. Bu sabah mehpareye güya bir mektup gelmiş, halamı görmeye gideceğim diye tutturdu. Saraylı Hanım'dan izin istemiş, o da vermiş." "Ben sizden izinsiz gitmesini doğru bulmadım. Lakin Saraylı Hanım'a laf geçirmek mümkün olmadı tabii. Neyse, Hüsnü Efendi ile birlikte gittiler. Öğleden sonra oldu, gelmezler. İkindi okundu, gelmezler. Hava karardı, gelmezler. Çok merak ettik. Meğerse akaretlerde bombalanan bir binanın önünde, artık önünde mi, içinde mi bilemiyorum, bulunduğu için ancak akşam ezanından sonra üstü başı perişan halde döndü. Bizim Kemal ile fısır fısır konuştuğunu gördüm. Kemal için bir haber götürdüğünü sanıyorum. Elbette inkar ediyor ama bilemem artık. Bu evde siz yokken neler oluyor, haberiniz olsun istedim." Behice kocasının çatılan kaşlarını görünce üzerine düşeni yapmış olmanın gönül rahatlığı içinde kalktı, şalı omuzlarında geceliğinin eteğini sürüyerek kapıya yürüdü. Tam kapıdan çıkarken "Bana hemen Kemal'i yollatın hanım," dedi Reşat Bey. "Selamlığa gelsin." Evdeki kadınların kulak misafirliği yapabilecekleri orta kat salonunda konuşmak istemiyordu yeğeniyle. Behice ağır ağır merdivenlere çıktı ve çatı katında Kemal'in odasının karşısına düşen kapıyı tıklattı. "Mehpare kızım, kalk, Kemal Bey'e haber ver. Beyefendi selamlıkta, önce seninle sonra onunla konuşmak istiyor," dedi. Mehpare yatağından fırladı, giyindi. Aşağı kata koşup önce selamlıktaki mangalın ateşini tutuşturdu ve Reşat Bey'in arka arkaya sıraladığı onlarca soruyu eli ayağı titreyerek yanıtlamaya çalıştı. Sonra tekrar çatı katına tırmandı. Kemal'in odasına girdiğinde genç adamı pantolonunu ve hırkasını giyinmiş buldu. "Duydum," dedi Kemal. "İniyorum." "Az daha bekleyin beyim. Oda ısınmamıştır henüz." "Zarar yok." Dışarı çıkan Kemal'in peşinden elinde battaniyelerle koşturdu mehpare. Saraylı Hanım'ın odasından çıt çıkmıyordu. Merdivendeki ayak seslerinin dışında derin bir sessizliğe gömülmüştü ev. Selamlığın karşılıklı iki duvarına yaslanmış sedirlerin birinde Ahmet Reşat, diğerinde Kemal oturuyordu. Ortada duran pirinç mangalın sıcağı odanın rutubetini kırmaya yetmediği için Kemal'in dizlerinde ve sırtında mehparenin zorla koyduğu battaniyeler vardı. Tavandaki ampulden dökülen solgun sarı ışıkta Kemal'in yüzü olduğundan da sarı gözüküyordu. "Bunca yıldır yanımızdadır mehpare. İlk defa evine gitmeye kalkıyor. İlk defa evinden bana, teyzeme ya da yengene değil de bacak kadar kıza haber yolluyorlar. Güya halası hastalanmış, buna inanmamı mı bekliyorsun benden?" diye sordu Reşat Bey. Hiç yanıt gelmedi Kemal'den. "Kendine verdiğin zarar yetmezmiş gibi şimdi de aileni tehlikeye atmaya başladın Kemal. Mehpareyi hangi cesaretle yeraltı teşkilatının bulunduğu binaya yollarsın? 5 paralık izan kalmadı mı sende? Bu ne cüret? Bu ne pervasızlık? Bu ne düşüncesizlik? Nasıl yaptın bu işi? Konuş! Hiçbir şey söyleyecek değilim dayı. Çünkü biliyorum ki ne söylesem boş. Allah'tan suçunu biliyor ve kabul ediyorsun. Hayır ama dayı, lütfen! Sus! Nasıl yapabildin bunu Kemal? Kız ölebilirdi. Sakat kalabilirdi. Vicdanın sızlamayacak mıydı? Tevkif edilebilirdi. Onun izini sürerken seni de yakalarlardı burada. Hepimiz yanardık. Sen ne biçim adamsın? Kime çektin sen ha? Ahmet Reşat kalktı oturduğu yerden. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı asabiyetten titreyerek gezindi. Ne yapacağını bilemiyordu. Karşısında rengi mum gibi, gözleri kan çanağına dönmüş, elleri titreyen, battaniyelere sarılı bir enkaz vardı. Kendini ve tüm ailesini defalarca tehlikeye atmış bir enkaz. Bir deli, bir mecnun, sinirli hareketlerle içip durduğu sigarasını mangalın ateşine bırakıp geldi, tam karşısında durdu Kemal'in, şehadet parmağını burnuna doğru uzattı. Sen delisin Kemal. En başta anlamam gerekeni nedense ancak anlayabildim. Sana kızamıyorum çünkü sen delisin oğlum. Galiba senin kurtuluşun da bu hakikati kabullenmekte yatıyor. Seni doktorlara teslim edeceğim. Akıl doktorlarına. Çünkü senin zorun ciğerlerinde filan değil, aklında. Doktorlar kendine ve bizlere zarar vermemen için gerekeni yaparlar. Ben seni koruyamıyorum. Dayı, lütfen dinleyin. Seni her başını belaya sokuşunda dinledim. Her seferinde bağışladım. Hep dersini almıştır. Artık adam olur diye umut ettim. Heyhat! Dayı, sonucunu hiç düşünmeden masum bir kızcağızı karakol teşkilatına yolluyorsun. Ve onu nasıl korkuttunsa, onu ikna etmek için hangi şeytani yolları kullandınsa, kız kendini sana feda ediyor. Oradan geçiyormuş, tütüncüye gidiyormuş. Mehpare bugünkü bomba felaketinde yaralanmadı, ölmedi, gözaltına alınmadı diye sevinme sakın. O bugün senin yüzünden yalancı oldu. Gözümdeki itibarı sıfıra indi. Dayı, beni istediğiniz gibi cezalandırın. Evden atın. Evet, ben tehlikeli işlere burnunu sokan bir adamım. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi karakol teşkilatı ile ilişkilerim var. Çünkü hükümetin vatan müdafaasında kifayetsiz kaldığına inanıyorum. Bu vaziyet karşısında elim kolum bağlı oturmak istemiyorum. Beni kovmanıza bir diyeceğim yok ama Allah rızası için bunlarla hiç alakası olmayan zavallı bir masum kızı tesadüfen karakol şubelerinin birinin önünden geçerken bomba patladı diye cezalandırmayın. Yalvarırım size. Mehpare bana tütüncü arıyordu. Tütüncü Kerim Efendi'nin dükkanını tarif etmiştim. Tek kabahati budur. Tek başına ne cüretle çıktı? Tek başına çıkmadı. Hüsnü Efendi ile birlikte gittiler. Halasının evine varınca Hüsnü'yü salmış, sokağa tek başına çıkmış, halası dahi yokmuş yanında. Allah aşkına dayı, bundan ne çıkar? Kadınlar artık çalışmaya başladı bu şehirde. Naciye Sultan himayesinde kurulan teşkilat tarafından çalışmaya teşvik ediliyorlar. Yani sizin muhafazakar saray mensuplarınız dahi artık kadınların evlerde hapis kalmalarından yana değiller. İstanbul Belediyesi kocaları muharebelerde ölen kadınları evlerine ekmek götürebilsinler diye işe almaya başlamış. Biz burada 7 göbekten tahsilli bir ailenin fertleri olarak neyi tartışıyoruz kuzum? Mehpare neden tek başına sokakta yürümüş? Bunu mu tartışıyoruz? Kemal dayısının dikkatini başka bir noktaya çekmek için boşuna çabalamakta olduğunu adamın bakışlarındaki ifadeyi görünce anladı. Sesi titreyerek, "Büyük annemle yengemin aralarındaki çekişmeye kurban etmeyin bu kızı. Elinizi ayağınızı öpeyim dayı, onu bağışlayın. İnanın hiç suçu yok. Bana da bir hafta müsaade edin, Bir yerden haber bekliyorum. Haber gelir gelmez ben de giderim, rahat edersiniz, diyebildi. Ahmet Reşat kapıyı hızla vurarak çıktı. Kemal, dayısının merdivenleri döven adımlarını dinledi. Yatak odası kapısının da hışımla kapandığını duyduktan az sonra kalktı, ışığın düğmesini çevirdi, sendeleyerek merdivenlere yürüdü. Endişeden ve vicdan azabından helak olmuştu. Değil üç kat merdiven tırmanmak, ayakta duracak hali kalmamıştı. Kemal, trabzanlara tutuna tutuna, ara sıra durup nefeslenerek merdivenleri çıktı ve odasına girdi. Başucundaki idare lambasının çiğ ışığında oturduğu iskemleden kalkıp bir hayalet gibi ona doğru yürüyen mehpareyi görünce şaşırdı. "Mehpare, ne yapıyorsun burada? Yatmadın mı sen?" "Beyim, dinleyin beni. Ben hiçbir şey anlatmadım beyefendiye. Daha önce de size dediğim gibi ne Mahir Bey'e ne de dayınıza beni sizin yolladığınızı söylemedim. Ben oradan geçmekteyken bir patlama olduğunu söyledim hep. Bu ifademi hiç değiştirmeyeceğim. Bunu bilin. Size bunu söylemeye geldim." "Ah mehpare," dedi Kemal. "Mahir Bey size soracak olursa sakın bir şey söylemeyin. Çünkü beni sizin yolladığınızı anladı. Ben hep inkar ettim. Oradan geçiyordum," dedim. Heyecandan göğsü inip kalkıyordu, tıkanıyormuş gibi hızlı hızlı konuşuyordu. Kemal ellerini tuttu, yatağın kenarına oturması için çekti kızı. Yan yana oturdular. "Mehpare, merak etme, kimseye bir şey söylemeyeceğim." "Ama Reşat Beyefendi zannediyor ki, o sadece tahmin ediyor, hakikati o da bilmiyor. Seni suçlayamaz, seni emin olmadığı bir ihtimal üzerine göndermeye kalkmaz, endişelenme. Ben tanırım dayımı, adildir, sakın korkma." "Ah beyim, korkum kendim için değil, sizi buradan uzaklaştırır diye korkuyorum." "Bizi mi dinledin sen?" yanıtlamadı kız. "Üzülme mehpare, ne sen gideceksin ne de ben. Böyle kaç fırtına atlattık biz. Size bir şey olursa benim yüzümdendir. Yanlış zamanda gittim oraya. Daha erken gideydim, halamla hasbihal edeceğime hemen gideydim. Affedin beni beyim. Asıl af dilemesi gereken benim. Dönüşün gecikince başına bir şey geldi diye nasıl korktuğumu bilemezsin. Sen Hüsnü Efendi ile birlikte yolun başında belirene kadar akla karayı seçtim. Büyük hata ettim mehpare, seni oraya asla yollamamalıydım. Dayımın bana kızmakta yerden göğe kadar hakkı var." "Orası neresidir beyim?" "Bir hayır cemiyeti." "Bir hayır cemiyetini niye bombalasınlar ki?" Kemal cevap vermedi. "Beni oraya yollayacak kadar itimat ediyorsunuz ama nereye gittiğimi benden saklıyorsunuz." Kemal kızardı. "Orada bazı siyasi çalışmalar da yapılıyor," demekle yetindi. "Tevekkeli değil, karakol. Ah ne kadar çok korktum." Karakol lafını duyunca telaşlandı Kemal. "Ne karakolu? Ne diyorsun sen? Nereden duydun bu karakol lafını?" "Bomba patlayınca herkes dışarı koşuştu ya, inzibat vardı orada. Mahir Bey'le beni de karakola götürmek istediler ama Mahir Bey eksik olması mani oldu." "Ha, niye söylemedin bunu daha evvel?" "Mahir Bey'i gördüğümü söyledim ya, karakola götürülmek istendiğini söylemedin." "Saraylı Hanım'ı daha da telaşlandırıp kızdırmamak için söylemedim." "Allah'ım, ben ne büyük aptallık yapmışım. Nereden bilebilirdiniz oranın bombalanacağını?" "Düşünebilmeliydim. Ya ölseydin, yaralansaydın?" "Bomba üst katta patladı. Biz aşağıdakilerin başına sadece taşlar yağdı yukarıdan." "Allah korumuş seni." "Korudu. Neyse, ben kalkayım artık. Bir isteğiniz var mı? Yatmadan size bir ballı ıhlamur getireyim mi?" Kemal kızın omuzlarından tutarak ayağa kalkmasına mani oldu. "Sen bir meleksin mehpare," dedi. "Benim meleğimsin sen. Beni sen iyileştirdin. Sensiz ölürdüm herhalde." Kız ince uzun parmaklarıyla ağzını kapattı Kemal'in. "Allah korusun. O nasıl söz beyim? 8. ayrımın sonu. Sayfa 66. Devamı 9. ayrımda.